Ayrım 3.
Ben içeri girmeden önce peçesini indirmiş. Peçesinin ağzında ağlıyor. Boğulacak gibi. Hıçkırıyor. Anam bana oturmamı işaret etti. Oturdum. Gülizar'a döndü. Nuri senin abin sayılır kızım dedi. Sıkılma. Sonra yine bana döndü. Allah rahmet eylesin dedi. Zübeyde Hanım dün gece sizlere ömür. Ölümlü dünya bu. Herkesin sırası gelecek. Peçenin altında hıçkırıklar dayanılmaz bir hale geldiler. Anam artık ona bir bana söz yetiştiriyor. Kendini kahretme kızım. Sen hemen git muhtarı, imamı filan bul Nuri. Abin cenazeyi kaldırtır kızım. Aman Nuri oğlum mukayyet ol. Evin içi rehin eşyalarla doludur. Kalktım. Gülizar'ın siyah bol çarşaf pelerinin altından beyaz küçük bir el uzandı. Bir anahtar tutuyordu. Anama baktım. Anam anahtarı Gülizar'ın elinden aldı, bana verdi. Altında ağlayan gözlerle yer yer ıslanmış, siyah peçeden henüz dayak yemiş bir çocuk sesi geldi. Bu odanın anahtarı. Sokak kapısındakini alamadım. Siyah peçeye bakmadan cevap verdim. Zarar yok dedim. Bir çilingir getirir açtırır sokak kapısını. Neyse, lafı fazla uzatmayayım hocam. Lazım gelen işleri gördük. Medreseli mahallede kul ağalığından mütekaid bir doktor vardı. Onu da çağırdım. Muayene etti ölüyü. Sekteyi kalpten dedi. Evin bir sandık odası var hocam. Bit pazarı. Kilimler, halılar, bilezikler, küpeler, saatler, kârı kadim nargilelerle sedef kalkma tavlalar bile var. Zübeyde Hanım'ın aldığı rehinler senin anlayacağın. Koca karı bir defter tutmuş hocam. Sarı pis bir bakkal defteri. Ama muntazam tutulmuş. Kargacık burgacık, üstünün esreli, musaf yazısı gibi bir yazı. Kimden ne almış, faiz kaç para, kim ne kadar ödemiş, kimin rehinini geri verilmeyecek, hepsi kayıtlı. Hele hocam, rehinler arasında bir marangoz rendesi vardı. Görünce bir çocuk ölüsü görmüş gibi ciğerim yandı. Defteri karıştırdım, buldum. Marangoz Şükrü adında biri 3 mecidiye borç almış Zübeyde'den. Rehin diye rendesini vermiş. 4 ay birer çeyrek faizi ödemiş. Sonra defterde faizhanesi boş. Marangoz Şükrü'nün rehini Zübeyde Hanım'ın demirbaşı arasında gösteriliyor. Her ne hal ise defteri muhtara teslim ettik. Rehinleri yerlerine verir tahsilatı yaparsın dedik. Cenaze kaldırıldı. Cenaze kaldırıldı. Gavur Cemal Hoca büyük ve şimdiye kadar göstermediği bir sabırla Nuri Usta'yı dinlemişti ve artık dayanamadı. "Âlâ," dedi. "Bence çok iyi hareket etmişsin. Kötülük bunun neresinde olabilir? İyilik kötülük nispidir ama ustam 100 sene önce de Gülizar'a böyle bir yardımda bulunsaydın iyi olurdu. 100 sene de sonra da iyi olur. Hem..." Usta Gavur Cemal'in sözünü kesti. "Dur hocam," dedi. "İzin ver de anlatayım." Gavur Cemal güldü. "Bu da ne biçim söz usta? İzin alıp anlatılan şeyleri anlatmamak daha doğrudur." "Hadi öyle olsun hocam. Zorla dinleyeceksin beni öyleyse." Akşamüstü eve döndüm. Anam Gülizar'ı bırakmamış. Sabahtan beri bizim ev işlemiş durmuş. Ben kapıdan girerken son misafirler çıkıyordu. İki koca karı hocam. Memnun, korkunç, sırıtan iki koca karı. Hani sanki başını soktuğu son damda üstüne yıkılmış bir kadına. Allah ecir sabır versin. Başın sağ olsun demeye değil de o olsun kahpe demeye gelmişler. Kapının önünde ikisi de yüzüme bir tuhaf baktılar. Birisi en çirkini. "Başın sağ olsun Nuri Bey oğlum," dedi. Bunu öyle bir söyledi ki ne cevap vereceğimi şaşırdım. Zübeyde Hanım öldüyse benim başım ne diye sağ olacak? "Sizin de hanım teyze," dedim. Gittiler. Taşlıktan seslendim anneme. "Anne ben geldim." "Yukarı çık oğlum," dedi. Anam cumbalı odanın kapalı kapısı önünde karşıladı beni. "Gülizar'ı iki gece bizde alıkoysak," dedi. "Şimdi kadıncağız o yeni ölü çıkmış evde bir başına." "Tabi ana," dedim. "İstediği kadar kalsın." "Yalnız oğlum." Anamın dilinin altında bir şeyler var. "Yalnız da ne olacakmış anne," dedim. "Şey," dedi. "Dedikodu yaparlar da hani zaten namusuna söz getirmiş bir kere. Sen de gençsin. Herkes seni benim gibi bilmez." Kapalı kapının ardında ana oğul fısıltıyla konuşuyorduk ama bu son sözleri kapının arkasındaki odadan Gülizar duyacak diye ödüm koptu. Anamın kulağına eğildim. "Ne derlerse desinler," dedim. "Kızcağızın işleri düzelene kadar ben dükkanın üstündeki odada kalırım. Benim çırak Mehmet'i gönderirim sana. Yemeğimi yollarsın." Anam ses çıkarmadı. Kapalı kapıdan içeri seslendim. "Başınız sağ olsun Gülizar Hanım," dedim. "Birkaç gün içinde işler yoluna girer sanırım. Siz şimdilik bizde istirahat edin. Gavur Cemal Hoca kalın bir kahkaha attı. Eh dedi. Bu biraz istirahat edin sözüne bayıldım. Çok komik bir söz bu usta. Kız kapının arkasından ne cevap verdi? Nuri Usta sinirlendi. Hiç. Biraz istirahat edin sözünü. O da çok komik bulmuş olacak. Hiçbir cevap vermedi. Nuri Usta'nın sesindeki acılıktan sinirlendiğini anlayan Cemal. Ne o? Kızdı mı usta? Dedi. Sanki paşa kızı gibi sinirlisin bugün. Piş biraz oğlum piş. Piştin mi? Âlâ. Anlat şimdi. Usta utandı. Sesini elinden geldiği kadar tabiileştirerek anlatmaya başladı. Aşağıda mutfakta yemeği yedim. Kahveye çıktım. Bizim mahalle kahvesini bilirsin hocam. Seninle gitmiştik bir gece. Baktım karşıda Ali Usta. Ali Usta'yı tanırsın. Benim dükkan komşusu. Hani bir çırağı vardı. Hasan. Tanıdın değil mi? Gittim yanına. Bizim mahalleye yeni taşınan Efkaf ketebesinden Nuri'nin yanına. Nuri Bey'le tavla oynuyorlar. Kahve kalabalık. Yorgancı Selim, Hasan Feyzi Kalfa, muhtar, imam, medreseli mahalleden Doktor Süleyman Bey. Senin anlayacağın bütün mahalleli dost düşman toplanmışlar. Selam verdik, selam aldık. Kahve geldi, içtik. Dalgın Ali Usta ile Nuri Bey'in tavla partisini seyrediyorum. Nuri Bey kaybediyor. Sen tanımazsın onu. Sinirli, ukala, münasebetsiz herifin biridir. Birinci partiyi kaybetti. Ali Usta bastı kahkahayı. İkinci partiye başladılar. Oyun kızıştı. Ali Usta her zara bir beyit söylüyor. Feyzi Kalfa kalktı yerinden, geldi tavlacıların yanına. Derken Yorgancı Selim, Hasan, Doktor Süleyman Bey hepsi Ali Usta ile Nuri Bey'in başına toplandılar. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes Nuri Bey'e akıl öğretiyor. Bakıyorum Nuri kıpkırmızı. Elleri titriyor. Dört eldir dört kapıya gele atıyor boyuna. Yine gele. Feyzi Kalfa dayanamadı. Aman be Nuri Bey dedi. İnsanın bu kadar gelesi olursa tavla oynamaz. Yorgancı Selim durur mu? O da karıştı söze. Beyim dedi. Tavla oynamak Efkaf'ta kalemci zırdatmaya benzemiyor galiba. Nuri Bey ters ters Selim'in yüzüne baktı. Küfreder gibi mırıldandı. Çizmeden yukarı çıkma Selim. Elin hamuruyla erkek işine karışma. Sen yorganlarını dikmeye bak. Mahallenizde yeni yeni kerhaneler açılıyor. Afişelerinizin allı yeşilli atlas yorganı da isterler. Ali Usta çat diye tavlanın kapağını kapattı. Yorgancı Selim'e baktım ölü gibi sapsarı. Feyzi Kalfa ellerini tutuyor. Muhtar köşesinden azarlar gibi söylendi. O ne biçim söz Nuri Bey? Mahallemize yeni taşındınız ama ne de olsa mahallenin namusu sizin de namusunuz sayılır. Nuri Bey ayağa kalktı. Mahallenizin namusu ne diye benim namusum sayılacakmış dedi. Mahallenizin bu kadar namuslu olduğunu bilseydim gelmezdim. Yarından tezi yok. Yorgancı Selim ellerini Feyzi Kalfa'dan kurtardı. Nuri'nin üstüne atılırken Doktor Süleyman Bey ile ben araya girdik. Selim bizi tartaklayarak bağırıyor. Ulan hergele kamış kalemine mi güveniyorsun? Daha dün geldiğin mahallenin namusuna söz edecek sen mi kaldın? Ulan senin maaşını bizim mahalleli veriyor. Muhtar, imam, bütün kahvedekiler toplandı. Nuri Bey bizim Selim'i tutmamızı fırsat bildi. Delikanlının yüzüne kaçamak alçakça bir tokat attı hocam. Ben işi anlıyordum. Bu itişte doktoru yere yuvarlayarak Nuri'nin üstüne atılan Selim'i bütün gücüyle tuttum. Selim haykırıyor. Bırak beni Nuri Usta. Bırak. Tokat attı bana be. Ulan bana yorgancı Selim derler. Bırak beni be usta. Dur bırakacağım Selim dedim. Dur sabret biraz. İşin ucu bana da dokunuyor. Dur Nuri Bey'le benim de konuşacak bir çift sözüm var. Sorayım cevap versin. Dur be Selim. Doktor düştüğü yerden kalkmış yine yardımıma gelmişti. Feyzi Usta da Selim'i sakinleştirmek için uğraştı. Delikanlıyı götürdüler kahve ocağının yanına. Ortada karşılıklı benle Nuri Bey kaldık. Efkaf ketebesinden Nuri Bey ile Nuri Usta. Gavur Cemal Hoca yine o kalın kahkahasıyla güldü. Sahne müthiş be usta dedi. Usta da güldü. Öyle ya sahne müthiş. Benim tek gözlü suratım ne hale girdi bilmiyorum ama Nuri Bey mümeyyizin karşısına çıkmış gibiydi. Nuri Bey dedim. Biz cahil insanlarız. Ne olacak? Hepimiz esnaf gürü. Gavur Cemal kızdı. Beğenmedim bu sözü usta dedi. Kinaye telmih sanatına uygun düşmüş olsa da beğenmedim bu sözünü. Ne yapayım hocam? Söze böyle başladım işte. Fakat dediğin gibi herifin kinayeden filan anladığı yok. Söze böyle başlayışım onun şaşkınlığını giderdi. Birdenbire ne alacakmış diye bağırdı. Ne demek istiyorsun? Hiddet etmeyin aslanım dedim. Bir iki sualim var size. Mahallemizde kerhanelerin açıldığından bahis buyurdunuz. Al işte yeşil atlas yorgan isteyen afişelerden dem vurdunuz. Şu kerhanenin adresini biz de öğrensek. Nuri Bey duraladı. Ben hadi dedim. Hadi Nuri Bey, şu evin adresini söylesenize. Yine cevap yok. Benim böyle ahbap ahbap konuşmam yorgancı Selim'in sinirine dokunmuş olacak ki olduğu yerden fırladı.
Önledim. Yo, senin sıran daha gelmedi Selim, dedim. Onu yerine oturttular, bağırıp çağırıyor. Mahallenin namusuna söz eden herifi karşına almış konuşuyorsun. Git Allah aşkına. Peki sıramızı bekleyelim. Yediğim tokatın altında kalırsam bana da... Nur Bey yine telaşlandı. Yorgancı Selim'den korkmaya başlıyor. Demin bizim kinaye sanatının karşısında böbürlenen Hazret, Selim'in sanatsız sözleriyle süt dökmüş kediye benzemekti. Korktuğunu, korkmaya başladığını gözlerinden okuyorum. Ah hocam, ah! Korku gözlere nasıl girermiş meğer. Sen hiç korktun mu? Ben bir kere korktum hocam. Gözüme talaş battığı gün. Talaş bir gözüme girdiydi. Ama bana öyle geldiydi ki iki gözüm birden kör olacak. Kör olmak hocam, hiç görmemek. Vay anasını, dehşetli şey be. İki ayağım, iki kolum kesilsin razıyım. Şu yüzümde tek kalan pencere kapanmasın. Her ne hal ise, lafı uzattık. Gelelim hikayemize. Nuri Bey'in korkusunu yakaladım ya, ben inadıma kibarlaştım. İnceldim hocam, neredeyse kırılacağım. Bilirim sen diyeceksin ki yine, bu sefer de doğru yapmamışsın. Korkan bir insanın karşısında böyle aşağılık oyunlar yapmak alçaklıktır. Deme be hocam, ben İsa peygamberin dininden değilim. Bana fiske vuranın kafasına balyoz değinir. Canı en çok nereden nasıl acıyacaksa oradan o usulle yüklenirim üstüne. Nuri Beyefendi, dedim. Siz şöylesiniz, böylesiniz, aslansınız, kaplansınız. Gel gelelim. Sizden rica ettiğim kerhanenin adresini bir türlü vermiyorsunuz. Haydi diyelim ki ben tek gözlü bir herifim. Fakat burada bu kadar bekar, yakışıklı delikanlı var. Onlar memnun olurlar himmetinizden. Şu adresi lütfedin. Şu aşiftenin adını söyleyiverin. Çünkü biliyorum ki kerhaneler buyurdunuz ama muradınız bir tek kerhaneydi. Aşifteler dediniz ama kastınız bir tek aşiftedir. Daha neler söylemedim hocam, daha neler. Ama herif cevap vermiyor. Yorgancı Selim yine zapt edilmez hale geldi. Baktım ki keyfimce, ne yalan söyleyeyim, kedinin fareyle oynaması gibi hırpalamayacağım Nuri Bey'i. Sözü kısa kestim. Madem ki dedim, siz söylemiyorsunuz, öyleyse ben vereyim adresi. Bu mahallenin kerhanesi şu bugün ölen faizci Zübeyde'nin eviydi ilk önce. Bugünden itibaren de benim evim oldu. Aşifteye gelince Gülzar Hanım, değil mi? Yine cevap yok. Peşi peşine 4-5 kere değil mi dedikten sonra dayanamadım artık. Cevap versene lan serseri, diye bağırdım. Baktım Nuri Bey'in korkuyla dolu gözlerinde birdenbire kurnaz aşağılık iki ışık yandı. İnsanın tek gözlü olması kötü şey ama hocam, bazen iki gözlü olmak da zararlı. İnsan iki gözünü daha güç idare edebiliyor herhalde. Hele Nuri Bey hiç kullanmıyor gözlerini. Ne yapmak istediğini anladım. Anladığım gibi de çıktı. Evet, diye haykırdı. Evet, bu mahallenin, bu muhterem mahalle halkının namusuna söz getiren sensin. Sen bunu itiraftan sıkılmayacak kadar yüzsüzlük gösterdikten sonra... Hani hocam, herifin gırtlağına atılmamak için kendimi zor tuttum. Anlıyorsun ya. Efkaf ketebesinden Nuri Bey'in çevirmek istediği dolabı anlıyorsun ya. Mahalleliyle beni karşı karşıya bırakacak, kendisi işin içinden mahalle namusunu korumaktan başka endişesi olmayan bir kahraman gibi çekiliverip benim nasıl ok altında gittiğimi seyredecek. Nuri Usta faka basar mı hocam? En beklemediği, en aklına getirmediği yerden hücuma kalktım. Nuri Bey, dedim, açık konuşalım. Sizin velinime zadelerinizden biri zavallı bir kızcağızı berbat edip sokağa atıyor. Sokağa atılanı bizim beğenmediğiniz mahalle basıyor bağrına. Kızın evine sığındığı kadın ölüyor. Benim anam misafir ediyor onu. Şimdi namussuzluk varsa kimde? Kerhanenin adresi neresi? Aşifte olan kim? Nur Bey bu sözlerden hiçbir şey anlamadı. Fakat hocam, etrafıma şöyle bir göz atınca Yorgancı Selim, Hasan, Ali Usta, Feyzi Kalfa, İmam, Muhtar, velhasıl bütün kahvedekilerin de hiçbir şey anlamadıklarını gördüm. Yalnız bizimkiler herhalde mahalleyi koruyacak bir laf ettiğime emindiler. Yorgancı Selim, Hasan, Ali Usta, senin anlayacağın bütün mahalleli için Gülizar, aşifteydi. Kahpenin biriydi. Mahallede böyle bir kadının bulunması yakışık kalmazdı. Fakat ne de olsa mahalleye yeni gelmiş, geldiği günden beri her vesileyle kendisinin üstünlüğünü, başka bir dünyadan olduğunu onlara hissettirmeye çalışmış bir yabancının, bu sefer de Gülizar'ı bahane ederek mahalleye düpedüz namussuz demesini yadırgıyorlardı. Nuri Bey'e bunun için kızıyordular. Ben öteden beri Gülizar'ı himaye ettiğim için kusur işlemiştim. Tuhluk etmiştim ama ne de olsa mahallenin eskisiydim. Nuri Bey değil, Nuri Usta'ydım. Onların dünyasındandım, onlardandım. Yavuz Cemal hasta bir hayvan gibi içini çekti. Nuri Usta kesti sözünü. Hayretle Cemal'e baktı. Ne hocam dedi. Dertlendin birdenbire. Yoksa bir yerin mi ağrıyor? Cemal gülmeye çalıştı. Hiç diye cevap verdi. Hiçbir yerim ağrımıyor. Yalnızca seni birdenbire öyle bahtiyar, öyle kuvvetli gördüm ki imrendim haline. Kıskandım seni be usta. Mahallen var, dünyan var. Ne dediğini bile anlamadıkları halde seni zıpır ve münasebetsiz buldukları halde bile yabancının karşısında seni yalnız bırakmıyorlar. Eninde sonunda senden olanlarım var. Yapayalnız değilsin bu dünyada be usta. Usta gavur Cemal'i anladı ve teselli etmek istedi. Canım hocam böyle deme. Ben yapayalnız değilim de sen yapayalnız mısın sanki? Kitaplarım var. Cemal adeta bağırdı. Yerin dibine geçsin kitaplarım. Beni onlar olduğum yerden kopardılar. Söktüler kökümden. Fırlattılar rüzgara. Havalarda dolaşıp duruyorum. Ne eski toprağımdan başka bir toprağa kök salabildim, ne içinden söküldüğüm bahçeden başka bir bahçeye gölge verebiliyorum. Ne sizdenim ne onlardan. Başım sıkışsa ne Nuri Bey, ne tüccardan bilmem ne zade, ne Ali Usta, ne Çırak Hasan, ne Amel Ahmet hiçbiri tutmaz elimden. Yerin dibine batsın kitaplarım. Onlar soktular beni bu hale. Usta sitem etti. İyi ama hocam, gene kitap oku, kitap sev diyen sen değil misin? Kafamın içinde ne varsa senden öğrenmedin mi? Kitaplardan öğrenmedin mi? Senin kökün sağlam usta. Toprağın kuvvetli. Okuyorsun, daha çok yerleştiriyorsun toprağına. Okumak bir yağmur gibi senin için. Çiçek açtırıyor, yemiş verdiriyor senin dallarında. Benim toprağım zaten cılkmış. Kafam karma karışık. Hatırlar mısın anam bana? Okuyup okuyup dünyayı anlayacaksın da sonra ne olacak demişti. Ben de hiç demiştim. Anan bunu sana sorsaydı başka türlü cevap verirdin değil mi? Hadi söylesene. Başka türlü cevap verirdin. Verecek cevap bulurdun herhalde değil mi? Ne bileyim mesela derdin ki okuyup okuyup dünyayı anlayacağım ana. Dünyayı anladıktan sonra onu güzelleştireceğim. Onu değiştireceğim ana. Değil mi? Ama ben bunu diyemedim usta. Ben sadece şaşırdım usta. Hiç dedim. Cemal sustu. Sonra öksürdü. Sesinin pürüzünü temizledi. Her ne hal ise sen anlat bakalım. Usta hemen söze başladı. Cemal'i bu kadar zayıf görmekten utanıyordu. Onu daha fazla söyletmemek için çabuk çabuk konuşuyor. Nerede kaldıydık hocam? Ha, Nuri Bey'in çevirmek istediği dolabı anlatıyordum. Orasını anlattım. Nuri Bey ne demek istediğimi kavrayamadı diyordum. İnsan düşmanın ne demek istediğini anlayamayınca sersemliyor. Başına apansızın kalın bir sopa yemiş gibi oluyor. Nuri Bey de böyle oldu. Verecek cevap bulamadı. Fakat altında kalır mı Efkaf Katibi? Gözlerine baktım, bir kurnazlık bulmuş yine. Kötü kötü gülmeye başladı. Gülizar hanımefendiyi böyle bir günah, bu kadar pak damen buluyorsan, ona karşı bu derece derin bir merhamet perverde ediyorsan, nikah edip alsana. Aynası iştir kişinin, ay efendim, lafa bakılmaz. Yavuz Cemal atıldı. Ne cevap verdin usta? Ne dedin bu teklife? Tavsiyenize teşekkür ederim Nuri Bey dedim. Bütün mahalleli şahit olsun, Gülizar hanım nikahlımdır. İmam efendi yarın sabah nikahımızı kıymaya gel. Yavuz Cemal bağırdı. Aşk olsun be usta. Dedim ya toprağın kuvvetli. Hemen yemiş veriyorsun. Edindiğin kanaatler hemen harekete geçiyor. Usta imtihanı geçen bir çocuk gibi sevindi. Demek doğru etmişim ha hocam? Doğru da laf mı be usta? Doğru da laf mı? Bu sözün üzerine Nuri Bey ne yaptı? Etraftan ne dediler? Nuri Bey şaşırdı. Sonra sırıtarak mübarek olsun dedi. Daha da bir iki laf edecekti ama. Bana bak Nuri Bey dedim. Ağzını açar da karım hakkında bir laf daha edersen gözünü patlatırım. Kahvedekilere gelince afallamıştılar. Ortalık tıs. İlk önce medreseli mahalleden Doktor Süleyman kalktı yerinden. Vakit epey geç oldu dedi. Yarın sabah erkenden işim var. Hoşça kal. Bana döndü. Allah'a ısmarladık Nuri Usta dedi. Yine buyurun dedim. Gitti. Onun peşinden onun gibi bir mazeret uydurmaya lüzum görmeksizin hiçbir şeyi demeden Ali Usta ile Feyzi Kalfa çıktılar. Ali Usta'nın çırağı Hasan'ı arandım. Baktım o çoktan sıvışmış. Muhtar giderken Nuri Bey de peşine takıldı. Belliydi ki bir an önce sokağa çıkmak ve muhtarın nezdinde bu kepazeliği protesto etmek istiyor. İmam çıkarken seslendim. Yüzüme baktı. Gelirim dedi. Vazifemiz. Senin anlayacağın bütün mahalleli bir ölü evinden çıkar gibi kahveyi boşalttılar. İçeride kahveci, çırağı, ben ve yorgancı Selim kaldık.
Yorgancı Selim de dükkanın üstünde yatar. Kahve parasını verdim. Çıkarken seslendim ona. Selim dedim. Ben bu gece dükkanın üstünde kalacağım. Gel istersen beraber gidelim. Parasını verdi, sokağa çıktık. Dışarıda bir ay ışığı var hocam. Hani insan içine güneş vurmuş bir denizin dibinde yürüyorum sanıyor. Bekçi kahvede olup bitenleri duymuş olacak ki medreseli mahallenin köşesinde karşıladı beni. Yarın sabah geleyim mi? Dedi. Gel dedim. Yorgancı Selim'le medreseli mahalleye saptık. Yanı başında elinden tutulup zorla mektebe götürülen tembel bir çocuk gibi somurtmuş yürüyor. Çarşıya yaklaştık. Onun dükkanı önünde durduk. Sokaklarda kimsecikler yok hocam. Ay ışığı altında bu dehnan sokaklar bir tuhaf görünüyor. İnsan üzülüyor adeta. Selim dükkanın kepenklerini kaldırdı. Hadi Allah rahatlık versin dedim. Yürümeye başladım. Baktım arkamdan sesleniyor. Nuri Usta, Nuri Usta. Döndüm. Ne var? Dedim. Bıyıklarını çekiştirerek. Benim aklım ermez ama dedi. Yine sen bilirsin ama hani mahallenin namusunu kurtaracağım diye biraz ileri gittin. Herife bir temiz sopa çekseydik iş temizlenirdi. Hani almak da boşamak da Allah'ın emri ama ne de olsa. Selim dedim. Ben mahallenin namusunu kurtarmak için yapmadım bu işi. Yoksa kıza tutkun muydun usta? Küldüm. Yüzünü bile görmüş değilim. Öyleyse. Gel de bu öylesinin cevabını ver hocam. Selim'in anlayamadığı şey benim birdenbire bir kadınla evlenmek isteyişimin sebebi değildi. O karnını doldurup paşa konağından kovulan, aylardır mahallede delikanlıların musallat oldukları, peşini bırakmadıkları bir kadınla nasıl olup da evlenmek istediğimi anlayamıyordu. Anama bile kadın olduğu halde anlatamadığım namus telakkisini Yorgancı Selim'e nasıl anlatabilirdim? Hem böyle ayaküstü 3-4 kelimeyle. Selim dedim. Sonra konuşuruz. Şimdi çok yorgunum. Hadi Allah rahatlık versin. Gece sabaha kadar uyku tutmadı beni. Gavur Cemal gülerek sordu. O da neden? Nedenim var be hocam. Gülizar'ın haberi olmadan ben kendi kendime gelin güvey olmuştum. Bakalım kız benimle evlenmeye razı mı? Amma ettin ha. Öyle deme hocam. Kıza nikahımızı sadaka diye mi veriyoruz? Ya Seyfi Bey'i hala seviyorsa? Cemal alay etti. Anlıyorum. Hemen kıskançlık başladı demek. Belki. Belki o da var. Ne yalan söyleyeyim. Başka birini seven bir kadına sana o adam kötülük etti. Sana namussuz kahpediyorlar şimdi. Ama ben seni namussuz bulmuyorum. Benim namus telakkime göre sen kahpe değilsin. İyilik edeyim diye sana acıdığım için hem bir münakaşada aşılmaz sanılan bir duvarı aşmak inadıyla seni nikah etmeye karar verdim. Karım olacaksın denir mi? Söyle hocam bu denir mi? Yavur Cemal Hoca cevap vermedi. Veremedi. Sordu sadece. Sen meseleyi kıza anana nasıl açtın? Nur Usta sorduğu suale cevap alamayışından şaşırdı. Fakat şaşkınlığını belli etmedi. Şey hocam dedi. Sabah erkenden eve gittim. Anamı açtım işi. Ana dedim. Gülizar'ı bugün nikah ediyorum. Yüzüme baktı. Gülizar'ı mı? Dedi. Anam beni tanır hocam. Ağlamaya başladı. Bir gözümde kör olduğu vakit beni hastanede gördüğü gün böyle ağlamıştı. O zaman ben de ağladıydım hocam. Ama bu sefer ağlayan anamın karşısında put gibi durdum. Durmam lazım geliyordu hocam. Bekledim. Gözyaşları hızını aldı. O güne dek işitmediğim bir sesle. Sen bilirsin dedi. Nikah et oğlum. Ama ben bu evde duramam giderim. Anamın beni bildiği kadar ben de anamı bilirim. Cevap vermedim. Yukarı çıktım. Gülizar merdiven sahanlığındaydı. Oraya ne zaman gelmiş bilmiyorum. Anamın hıçkırıklarını duyup da modadan çıkmışım.